Ayrım 12.
Eğer adamın adı Herbert Sparks ise, başka bir şey diyecek değilsiniz ya. Teşekkür ederim, çok yardımcı oldunuz. İşim bu benim. Gloria merdivenden inerken, domuz diye söylendi. Liman müdürü soğumuş olan kahvesini yudumlarken homurdandı. Orospu. Knipovic'e öğle yemeği için çağrılan Paul Forsyth, telsiz telefonda Gloria Mitchell'la konuşuyordu. Hayır, dedi kısaca. Anladığınızı sanmıyorum. Apollo 19 hikayesini sizinle ilgili yanını yansıtabiliriz. Benimle ilgili bir yanı falan yok. Yalnızca o bölgedeydik. Hepsi bu kadar. Bayan Mitchell, biz burada çalışmak üzere bulunuyoruz. Sizin televizyon kameralarınıza poz vermek için değil. Ama sen habersin dostum, dedi kadın sert bir sesle. Eğer işbirliği yaparsan iyi haber olur. Yapmazsan kötü haber. Çok iyi. Bu teknede bütün telsiz konuşmalarını banda kaydederiz. Şimdi söylediğiniz sözlerde FCC'ye istasyonunuzun ruhsatının kaldırılması için başvurduğumuzda belge olarak kullanılacaktır. Neden bana bu kadar düşmanca davranıyorsunuz? Gloria'nın sesi yumuşamıştı. Üzerime akbaba gibi saldırdığınız ve burada ölen o çocukların etlerini parçalamak istediğiniz için. Doğrusunu isterseniz hikayenizi elde edip etmemeniz umurumda bile değil. Bana saldırıp saldırmamanızı da önemsemiyorum. Burada yapacak çok işimiz var ve sizin istediğiniz şeyleri yapmaya da zamanımız yok. Özür dilerim, dedi Gloria. Olanlardan sonra çok duyarlı olmanızı anlıyorum. Ama inanın bana, gerçeği bulmanın dışında hiçbir şey istemiyorum. Ben gerçeği bilmiyorum. Eğer siz öğrenirseniz bana da bir kopyasını gönderirsiniz artık. Mikrofonu Ray Barnstable'a uzattı. O da Lamprey'den istasyona konuşma sona ermiştir, dedi. Hey, bir dakika, diye bağırdı Gloria. Ancak Herbert Sparks'ın odasındaki hoparlörün sesi kesilmişti. Kıyı korumanın Sir Roger Lee'ni bulmak için havadan yaptığı araştırmada boşa çıkmıştı. Rapor edilmemiş başka bir batıktan yüzen birkaç parça dışında hiçbir ize rastlayamamışlardı. Kıyı koruma komutanı raporunu telsizle West Palm Beach'teki istasyona bildirdi. Araştırma olumsuz, üste dönüyorum. Biraz daha havyar almaz mıydınız, diye Kaptan Eşkenazi sordum. Teşekkür ederim, istemem, dedi Lovejoy. Buzlu vodkasını yudumladı. Ben alırım, dedi Beth. Şahane bir şey. Ne yazık ki İran malı. Hemen hemen bir yıldır kendi limanlarımıza uğramadık. Soğanlı ve kaynamış yumurtalı siyah havyardan bir parça alan Forsyth, casusluk işleri nasıl gidiyor, diye sordu. Çok kötü. Yumuşama dünya barışı için belki de çok iyi bir şey ama sizin ve benim gibi yurtseverlerin işleri de epey azalıyor. Beni hesaba katmayın, dedi Forsyth. Ben para düşkünü bir iş adamından başka bir şey değilim. Hatta şu anda kendi hükümetimle mücadele etmekteyim. Eşkenazi güldü. Hiç kuşkusuz. Kadehini kaldırdı. Başkan Foster'ın onuruna. Forsyth ile Lovejoy da kadehlerini kaldırdılar. Başbakan Nabova. İçtiler. Sir Roger konusunda çok üzüntülüyüm, dedi Eşkenazi. Tüm denizcilerin esin kaynağıydı. Bu kadar dikkatsiz davranması olanaksız gibi geliyor bana. Lovejoy, denize yuvarlandığını sanmıyorum, dedi. Dün gece fırtına yoktu. Yaşlı bir adamdı, diye Beth atıldı. Bayılmış olabilir. Ya da kendi isteğiyle denize atlamıştır, dedi Paul Forsyth. İntihar mı? Neden ama? Yanılıyor olabilirim ama kederli bir hali vardı ve bunun son yolculuğu olacağını biliyordu. Sevdiği her şeye veda ediyordu. Zavallı adamcağız. Paul'unu sevmiştin değil mi? Elbette. Görseydin sen de sevecektin. Eşkenazi kadehleri yeniden doldurdu. Bay Osha'nın da bize katılmadığına üzüldüm. Jet'le geldiği için saat farklılığı kendisini biraz yormuş, diye Forsyth yalan söyledi. Doğrusu Osha, Rus gemisiyle hiçbir ilgisi olmasını istememişti. Eski anıları ve nefretleri yaşatıyordu hala. Eğer casus değilseniz, şeytan denizinde işiniz ne, diye sordu Eşkenazi. Biz sualtı enerji kaynaklarını araştırmak için denize açılmıştık. Ama şimdi ister inanın ister inanmayın, Bermuda üçgeninin efsanelerini araştırmakla uğraşmaktayız. Eşkenazi'nin kalın kaşları havaya kalktı. Hükümet desteğiyle mi? Kesinlikle hayır. Beni karada tutmaya çalıştılar. Sonunda faturayı Hollywood ödüyor. Burada bir film çekmek istediler. Lovejoy söze katıldı. Konuşmak karşılıklı olur. Kaptan, peki sizin burada ne işiniz var? Araştırma, dedi Eşkenazi. Ama 200 millik sınırın içindesiniz. Balık avlamıyorum ki, yalnızca inceliyorum. Bunu kıyı korumaya anlatın. Zevkle, dedi Rus. Para kimin umurunda, diye bağırdı Gloria Mitchell. Bize o tekne gerekli diyorum sana. Yavrum, bir haftalığına buraya gelebilmek için akla karayı seçtik, dedi Walter Wiley. Şirketten bir tekne kiralamak için parayı nasıl alabileceğimizi düşünüyorsun? Bir haftalığı boktan bir 3000 dolar. Bir dakikalık bir reklam bunun 10 katından fazlasını getirir. Bir reklam 40 parçaya bölünür. Paranın çoğu yerel istasyonlara ödenir. Birazı masrafa ayrılır, kalanı da aylıklara. Tekne kiralamak için ne kadarı kalır bilir misin? Walter, böyle kavga edip durmayalım lütfen. O tekneyi kirala, tamam mı? Wiley karşısındaki kadına baktı. Önemli bir andı bu. Şimdi pes ederse hep edecekti. Cevap bekliyorum Walter. Walter içini çekti. 51 bin dolarlık yıllık gelir. Hemen hemen sınırsız bir masraf hesabı. Kendisi ya da Acapulco'da Meksikalı damızlığı ile yaşayan karısı ölene kadar ödeyeceği nafaka. Cevabını artık klişeleştirmişti. Elimden geleni yapacağım, dedi. Öğleden sonra saat tam 2'de uçuş 19'un komutanının yaklaşık olarak 30 yıl önce yaptığı gibi Jack Bagley de Fort Lauderdale'den havalandı. Altlarında gittikçe küçülen helikopter kalkış alanına bakan Anthony Dix endişeyle "Jack, bu kuş o menzile kadar uçabilir mi?" diye sordu. Hem de nasıl? O günün TBM'leri 1000 millik menzile sahiptiler. Bizim depolarımızda en az 500 mil daha yapacak yakıtımız var. Ben helikopterleri kısa menzilli uçaklar sanırdım. Bu değil. Bunda yük yerine yedek yakıt var. Yarım düzine kitapta kullandığım halde unuttum. TBM ne demekti kuzum? Torpedo Bomber Medium. Hughes helikopteri havalandığı anda rüzgar da çıkmış, bir an saatte 30 mille esmeye başlamıştı. Çok garip, dedi Bagley. 5 dakika önce hafif bir esinti bile yoktu. Mikrofon düğmesine bastı. Burası hayalet. Short stop'u arıyorum. Short stop adını verdikleri Lamprey'den Ray Barnstable'ın sesi duyuldu. Anlaşıldı. Hayalet, sizi dinliyorum. Saat 14'te kalktık. Uçuş planına uyuyoruz. Hen Chicken Shoal hedef bölgesine yol almaktayız. Tamam. Anlaşıldı. Sizi dinleyeceğiz. Tamam. Hayalet de dinlemede kalacak. Tamam. Lamprey'nin köprüsünde Ray Barnstable Forsyth'a rapor verdi. Bagley'den bir mesaj daha aldık. Eski hedef bölgesi üzerinden geçmiş. Şu anda Fort Lauderdale'in 160 mil güneyinde ve kuzey rotasındaymış. Öyleyse 1-2 dakikaya kadar uçuş 19'u gafil avlayacak, diye Postiglione heyecanlandı. Bize sık sık haber ver, dedi Forsyth. Bu telsize de ne oldu, diye Bagley söylendi. Short stop, sesimi duyuyor musun? Cevap yoktu. Yalnızca tavada kızaran yumurta cızırtısına benzeyen bir parazit. Pekala short stop, beni duyup duymadığını bilemiyorum ama şimdi güneş yönünden uçuş 19'un karşısına çıkacağım. Yine cevap yoktu. Helikopterin kanatları yoktu. Yine de bir an için sanki Bagley'in o kadar yıl önce uçtuğu TBM'nin kısa kanatları iki yanlarında uzanıyor gibiydi. Hemen altındaki bulut yığınının yanında başka bir şey yok değil miydi? 5 kara nesne. Kuzeye doğru saatte 300 mille giden 5 uçak. Jack Bagley başını salladı. Böylesine hayaller boş şeylerdi. Bang bang, öldünüz, diye seslendi mikrofona. Karşılığında, Bagley seni domuz, diye bir ses mi duymuştu? Yok canım, sen de, diye mırıldandı. Dünyanın en büyük omleti cızırdıyordu kulaklarında. Telsizi, üçünüzün işi tamam, diye bağırdı. Üç tam isabet, iki de yaralı. Dix endişeliydi. Hey Jack, burada mısın yoksa başka bir yerde mi, diye seslendi. Bagley telsizi, üste dönüyorum, hayalet tamam, dedi. Mikrofonu kapattı. Tam o anda, ki bunun bir anı mı yoksa hayal mi olduğunu kestiremedi, uzaklarda birinin bir mikrofonu tıklattığını duydu. Bip bip, canın cehenneme. Şimdi ne oldu, diye Dix sordu. Şimdi deniz düzeyine ineceğiz. Gerçekten uçmakta olduğunu o zaman anlarsın. Bunu pek iyi anladım. O kadar olmasa da olur. Bagley kulaklıklarında duyduğu bir şeyle kaskata kesilmişti. Cevap verdi. Sizi duyuyorum. Kayboldunuz da ne demek oluyor? Kim kaybolmuş, diye sordu Dix. Bagley onu duymazlıktan gelerek sayı sayın, dedi. RDF'i deneyelim. Konuşmaya devam edin. Biz sizi buluruz. Dix kulaklıkları kapıp kulağına yaklaştırdı. Bir an dinledi. Sonra Jack, bu dalgada biri var ve yardım istiyor, diye bağırdı. Kaybolduklarını söylüyor. 13. Okyanusta bir gariplik vardı. Beyazımsı bir yeşile dönüşmüş ve bir tabak gibi ufka doğru kenarları kabarmıştı. Orada neler oluyor öyle, diye Dix sordu. Çok deterjan atılmış bir çamaşır makinesinin içine benziyor. Yüzey rüzgarları, dedi Jack Bagley. Gerçekten söylemiş miydi bunu? Yoksa uzun zaman öncesi bir aralık öğleden sonrasının bir anısı, bir yankısı mıydı? 1000 metreye çıkacağım dedi. Kulaklığını başına geçirmiş ama yeni bir tehlike işareti almamıştı. Hiçbir şey yok dedi. Bagley saatine baktı. 4'ü geçiyordu. 12 derecelik rotaya dönme zamanı gelmişti. Onları duydum Jack dedi Dix. Rotamız dışındayız. Karayı göremiyoruz. Tekrar ediyorum. Karayı göremiyoruz dediler. Uçuş 19'un telsiz mesajının eşiydi bu. Bagley telsizi ayarladı. Kaşlarını çattı bir süre. Parazit her türlü mesajı altüst ediyordu. İnsan seslerine benzer şeyler duyuyordu. Ancak bu öylesine karışıktı ki bir anlam çıkarmanın olanağı yoktu. Hayalet shortstop'u arıyor dedi. Cevap yoktu. Dix, tanrım şuna bak dedi. Bagley başını kaldırınca beklediği gümüş grisi merceğimsi bulutu gördü. Tam zamanında diye mırıldandı. Pusula göstergesi dönmeye başlamıştı. Kulaklığı yine cızırtıyla kaynıyordu. Gösterge tablosu çılgına dönmüştü. Tony sıkı tutun dedi. Tam o anda motor sustu. Telsiz tümüyle karıştı dedi Ray Barnstable. Tony'den ne haber diye Postiglione heyecanla sordu. Jack kuzeye yöneldiklerini söyledikten bu yana hiçbir haber alamadık. Uçuş 19 tekrarlanıyor dedi Posti. Tony haklıymış. Güneş lekeleri dedi Forsyth. Telsiz bağlantısı kuramadan günlerce gittiğim olmuştur. İyi ama bir saat önce telsizimizin hiçbir kusuru yoktu. Art, Jack'in son bildirdiği noktadan ne kadar uzaktayız? 4-5 saat. O yöne gidelim. 5 dakika izin ver bana. Plymouth Hope'a 2 adam yerleştirip limana göndereceğim. Pekala ama çabuk ol. Hala gördüğü her şeyin resmini çekmekte olan Beth, fotoğraf makinesini indirdi. Yani Sir Roger'ı bulma umudu kalmadı mı artık? Zaten başta böyle bir umut yoktu. Geçen her saatte bunu biraz daha azaltıyor. Beth kocasının kolunu tuttu. Paul, çok üzgünüm. Her şey tamam dedi Walter Wiley. Üsttekiler çılgına döndüler ama bir haftalık izni de kopardık. Programa John ve Woody devam edecek. Yönetim denizde olduğumuz sürece günlük paket programı gönderemeyeceğimizi biliyor ama bizden de haber bekliyorlar. Glor, en azından yarım saatlik bir özel programla dönmemiz gerek. Ayrıca sabah programında kullanılacak malzemeyle. Orası kolay, ben sana tekne bulabileceğini söylememiş miydim ha? Öyle. Walter, kadının kendisinin zayıf tarafını nedenli kolaylıkla keşfettiğini hatırladı. Söylemiştin. Ne zaman yola çıkıyoruz? Bir saate kadar. Gerekli malzemeyi yüklüyorlar. Ya Pat? Onun da gerekli her şeyi var mı? Enerji kaynağı, filmleri için buzdolabı falan tamam. O aptal sarışınlarından biri dışında her şeyi var. Gloria Wiley'nin omzuna vurdu. Gözleri parlıyordu. Seni seks düşmanı seni. Pekala. Çok zeki sarışınları diyelim. Zavallı Pat, kendi kendini tatmine başvuracak korkarım. Zavallı çocuğa bir olanak tanı diye gülmeye başladı Wiley. Beleş yok, mafyanın kullandığı deyimi biliyor musun? Hiçbir zaman kendi kapının önünü kirletme. Wiley başını çevirdi. Seksin kirletme olduğunu mu düşünüyorsun diye sormak isterdi. Ama bunu soracak cesareti yoktu. Genç Stephen Gaines öylesine mutluydu ki yarım gününü dünyanın dört bir yanındaki dostlarıyla bağlantı kurarak geçirmişti. Artık telefon şirketinin faturalarından kaçınmak için mavi kutusunu kullanmasına gerek kalmamıştı. Stephen Gaines şimdi Bell şirketinin bir işçisiydi ve özel bir numarasıyla sınırsız sayıda parasız konuşma yapabiliyordu. Alkolsüz içkisini yudumlarken çalışma masasının üstündeki karmaşık aygıtlarına bakıp gülümsedi. RCA uydusunun şifre çözücüsü üzerinde çalışıyordu. Bell şirketi kendisine bir tabak anteni vermeyi de kabul etmişti. Yeni UHF FM alıcısını açıp otomatik tarayıcıyı çalıştırdı. Electronic Journal dergisine göz gezdirecekken birden tarayıcının üçüncü kanala bağlandığını gördü. Bir erkek sesi duyuldu. İmdat, imdat, düşüyoruz, koordinat... Steven hemen kalemini kaptı. Ancak ses zayıfladı ve kayboldu. Koordinatları yazamamıştı. Raiko Nakamura, Lamprey'nin arka küpeştesine dayanmış... Ufukta iyice alçalmış olan güneşin Atlantik sularında insanı hipnotize eden yansımasına bakıyordu. Kenneth O'Keefe elinde iki kadehle geldi. Janet'i arıyordu. Ancak bu küçük teknede bile eğer bir insan bulunmak istemiyorsa bulunamazdı. Bir iskoç ister misiniz Bayan Nakamura? Kız terli kadehi aldı. Teşekkür ederim. Bay Osha'nın içtiği o Santori nedir kuzum? Pirinç şarabı falan mı? Kız güldü. Öğle sonrasının sessizliğinde çıngıraklar çalmış gibi oldu. Hayır Bay O'Keefe, Santori İskoç viskisinin Japonca bir taklididir. Pirinç şarabına sake denilir. Bilgisizliğimi bağışlayın. Hiç de değil. Santori iyi bir içki olmasına karşın İskoç değildir. Amerika'ya ilk gelişiniz mi bu? Kız yine güldü. Havaalanları ve okyanus dışında Amerika'yı pek gördüm diyemem. Evet, ilk gelişim. Ve ülkenizi gerçekten görmeden de Japonya'ya dönmeye niyetim olmadığını söyledim. Görecek çok şey vardır Amerika'da. Ben de pek çok şey gördüğümü söyleyemem. Denizi sever misiniz? Sanırım. Çok zaman geçiriyorum denizde. Altında da. Ya Janet? O da denizi sever mi? Bilmem. Bilmeniz gerekmez mi? Neden? Bay O'Keefe, siz aptal bir insan değilsiniz ama inatçı olduğunuza da eminim. Bu da ne demek oluyor şimdi? Janet size aşık. Daha bir çocuk o. Siz de büyük babasısınız sanırım. Hemen hemen, eğer gerçekten bilmek istiyorsanız. O zaman söndüremeyeceğiniz ateşleri yakmayacak kadar akıllı olmanız gerekir. Hey tanrım, şimdi de karşıma Tokyolu Ann Landers mi çıktı yoksa? Ann kim? Bir aşk uzmanı. 20 küsur yıllık evlilikten sonra kocasını boşadı. Birbirinizle iyi anlaşırdınız sanırım. Bir duman perdesi ardına sığınmaya çalışıyorsunuz Bay O'Keefe. Neden? Nasıl olsa bu sorunla bir gün yüz yüze gelmek zorunda kalacaksınız. Öyleyse o zaman düşünürüm. Şimdi değil. Kaptanım, radarda bir görüntü aldık dedi Knipovich'in haberleşme subayı. Hava mı deniz mi? Deniz. Güneydoğu'dan yaklaşık 20 mil hızla yaklaşıyor. 40-50 metrelik bir tekne. Ne teknesi olduğunu belirtecek bir işaret var mı? Hayır, yalnızca bir görüntü. Dikkatli olun, Amerikan kıyı koruma botlarından biri olabilir. Baş üstüne efendim. Haberleşme subayı kapıyı kapattı arkasından. Eşkenazi çayını yudumlamaya devam etti. Durumu çok hassastı. Lempri'den saklanmaya gerek yoktu. Ufkun ötesinde kalsaydı bile radarlarıyla kendisinin yerini saptayabilirlerdi. Paul Forsyth'a gösterdiği yakınlığın Amerikalıların hoşuna gideceğini ummuştu. Deneylerinden Batılıların açık sözlülükten hoşlandıklarını biliyordu. Onların casusluğu konusunda şaka ederek kendisinin gerçekte casus olmadığı sonucunu çıkaracaklarını tahmin etmişti. Bu sonuca varmamış olsalar bile kendisi yine de bir şey kaybetmiş değildi. Ama yeni teknelerin ortaya çıkması durumu karıştırıyordu. Birkaç yudum daha içti, düşündü, kalkıp ceketini giydi. İkinci planını uygulama zamanı gelmişti. Bess Forsyth, Lempri'nin yemek salonunda oturmuş, Saito Osha'nın araştırma teknesi hakkındaki planlarını dinliyordu. Bir zamanlar deniz kaynaklarını bir koz olarak kabul ediyorduk. Sınırsız kaynaklardı bunlar ve okyanusların hasadı sözcüklerimize geçmişti. Şimdi çok iyi biliyoruz ki deniz kaynakları da karadakiler gibi sınırlıdır ve biz bunların yok edilmesini sınırlarken kaynaklık olma durumlarını da artırmalıyız. Bayan Forsyth, ben çok zengin bir insanım ve bu servetimin tümü insanlara bir yerde nasıl olursa zarar vermeden kazanılmış değildir. Verdiğim bu zarardan nefret ediyorum ve bunu durdurmak istiyorum. Ancak benimle Osaka'daki yoksul bir işçi arasında öyle çok bağ, öyle çok aracı, öylesine bir zincirin halkaları var ki niyetim ne kadar iyi olursa olsun istediğimi yapmakta çaresiz kalıyorum. Bir zamanlar servetimi Japonya'daki yoksullar arasında dağıtmayı düşünmüştüm. Ancak böyle bir hareketin beni parasız bırakmanın yanı sıra her cebe bir iki yen koymaktan başka bir işe yaramayacağını hemen gördüm. Bu iş olduktan sonra ne olacaktı? Benim onların ücretlerini ödeyecek param kalmayacaktı. Onlara balık avlayabilecekleri tekneler yapamayacaktım. O sırada Paul Forsyth'tan sualtı enerji araştırması düşlerinden söz edildiğini duydum. Böyle bir projeyi Birleşik Devletler için gerçekleştirebilirsem kısa zamanda bunun tüm dünya için uygulanabilir olduğunu düşündüm. Ve görünüşe göre şimdi de engellemelerle karşılaşıyorsunuz. Osha yüzünü buruşturdu. Bilmediğim bir nedenle hükümetiniz yaptığı anlaşmayı çiğnemek istiyor. Ama bu bizi önleyemeyecektir. Onların parasal desteğine sahip olmak iyi bir şeydi ama bu olmadan da işimize devam edebiliriz. Ama onlar yardımı kesmekle kalmayıp çalışmanızı gerçekten engellemek için uğraşıyorlar şu anda. Çok doğru. Neden ama? Bunu ben de bilmek isterdim. Belki de siz öğrenebilirsiniz Bayan Forsyth. Ne de olsa sizin hükümetiniz. Kadın güldü. Hatırlatmasanız da olurdu Bay Osha. Lempri de yeni teknenin görüntüsünü almıştı. Bob Art, Arthur Lovejoy'a koordinatları bildirdi. Telsizle bağlantı kurabilir miyiz? Henüz çok uzaktalar. Başka bir Rus balıkçı teknesi olabilir mi? Sanmıyorum, ters yönden geliyor. Pekala, sık sık haber ver bana. Hart gidince Lovejoy haritalar üzerine eğildi. Güneybatıya yönelip Jack Bagley'in helikopterlerini arama zamanı gelmişti. Telsiz bağlantısı kuramama konusunda endişeli olmasına karşın garip bir duyguyla bulunduğu yerden de ayrılmak istemiyordu. Bir an duraksadı, kararını verdi, dahili konuşma düğmesine bastı. Kaptan Lovejoy konuşuyor, Bay Forsyth acaba köprüye kadar gelebilir mi? Düşüyoruz dedi Jack Bagley, sıkı tutun. Yavaş konmaya çalışacağım, suya değdiğimiz anda o büyük sarı çantayı denize fırlat, can kurtaran salıdır. Anladım dedi Dix. 150 metre, ne rüzgar var ne de dalga. Hughes hafifçe çarptı suya. Yavaş inen bir asansör gibiydi. Eğer yüzmesini sağlayacak yedek depoları olsaydı, kurtarılana kadar su yüzünde kalabilirdi. Ama su dolmaya başlamıştı bile. Dix salı suya attı. Bir patlama sesi duyuldu. Sal dev bir balon gibi şişmeye başladı. Dix açık kapıdan sala atlamıştı bile. ''Hey, sakın içki şişelerini unutma, burada epey kalabiliriz.'' diye seslendi. ''Geç kaldın.'' dedi Jack Bagley, helikopter suya batarken sala atladı. Ama sonunda Dix'in dediği olmuştu. Köpüklü plastikten yapılma buz çantası, içinde vodka, brandy, bira ve iki ıslak sandviç olduğu halde salın yanında yüzüyordu. 14. Lamprey güneye yöneldiğinde Bob Hart yeni tekne rotasını değiştirdi. ''Sanırım yolumuzu kesecek.'' dedi. Kıyı koruma mı diye sordu Forsyth. Lovejoy sanmam dedi. Onlar batıdan gelirler. Peki ya Ruslar? Onlar hala oldukları yerde duruyorlar. Pekala. Ziyaretçimizi gözden kaybetmeyin. Ray telsiz bağlantısı kurmaya çalışsın. Baş üstüne dedi ikinci süvari. O helikopter konusunda çok endişeliyim dedi Lovejoy. Ben de. Ancak bunu açıklamakta pek yararda yok. Az sonra karanlık basacak. İmdat istesek mi dersin diye sordu Forsyth. Buna gerekçe bulamayız. Telsiz bağlantısı kesildi diye imdat çağrısında bulunursak canımıza okurlar. Helikopterin bizimle randevusu yoktu. Uçuş planına göre Lauderdale'e dönecekti. Ama ne Lauderdale ile ne de başka bir yerle bağlantı kuramıyoruz. Son 30 yılda telsizcilikte bir ilerleme olduğunu sanmıştım. Üçgende böyle bir şey olmamış demek ki. Forsyth kaşlarını çattı. Art, ikide bir bu saçmalıktan söz etmesen iyi olacak. Efsanelerle uğraşamayacak kadar gerçek bela var başımızda zaten. Özür dilerim dedi kaptan. Ben inandığımı söylerim ve senin saçmalık dediğin o şeylerden bazılarına da inanıyorum. Peki ama bunu dile getirmen de gerekmez değil mi? Sakin ol Paul. Bagley ve o yazar için endişelendiğini biliyorum ama bir şey olmaz merak etme. Forsyth güldü. Evet ben de Beth'e öyle dedim. O da bana şimdi benim söylediğim şeyi söyledi. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum ama deniz havuz suyu kadar sakin. Bir neden olmamasına karşın düşmüş olsalar bile hem salları hem de acil telsizleri var. Bizimki çalışmıyorsa onların o küçücük telsizlerin çalışması olasılığı ne? Paul sen benim patronumsun ama ben de bu teknenin kaptanıyım ve resmi ünvanıma dayanarak senden aşağı inip bir güzel kafayı çekmeni istiyorum. Forsyth güldü. Baş üstüne efendim. Tiger Shark adındaki teknenin cinsini kestirmek güç işti. Bir zamanlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir ahşap torpido bottu. Ancak şimdiki sahibi Moose adıyla anılan Dan Gregory tekneyi motorsuz olarak $800 4 yıl önce Deniz Kuvvetleri satışından almıştı.